بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. همانطوری که ملاحظه می شود، تنها اصل توحید و اصل عدل است که می توان جزء مسائل ایمانی و اعتقادی به شما را برد. سه اصل دیگر فقط معرف و مشخص مکتب معتزله است. بیرونلار که بو معتزله‌نین بیش تنه ایلکسینی özetle açıkladık. Bu açıklamadan ortaya çıktı ki sadece tevhid ilkesiyle adalet ilkesini itikadi meselelerden ve iman meselelerinden saymak mümkündür. Diğer vaad-ı vaid, menzilet, beynel menzileteyn, emri bi ma'ruf ve nehyâ ez münker, bunlar furu-u dine ait konularda daha çok. Yani itikat konusu da olsa usul-i dinden sayılmayacak, dinin temel ilkelerinden sayılmayacak boyutlar. Mesela vaad-ı vaid ve menzilet, beynel menzileteyn, bunlar az edeyim mümkün de itikat alanına geçsin ama esas itikatlardan sayılmaz.
Hocam, ama adaletle ilgili olmuyor mu?
Nasıl?
Adaletiyle ilgili olmuyor mu bu? Sonuçta yani ana fikri adam adaleti ne uygun mudur?
Evet. Diyorum da o açıdan diyorum. Vaad-ı vaidle menzilet beynel menzileteyn itikat esasına giriyorsa da ama itikadın temel ilkelerinden sayılmaları biraz şeydir. Zaten adalet konusunu zaten kendileri bir ilke olarak ayrıyeten demişler. Adaletten müteferrik olarak vaad-ı vaid söylemektediler. Keza menzilet beynel menzileteyn de şayet yani ona tam müteferrik olmasa bile yani ona yakın bir konudur. Bunlar İslam'ın temel inancı sayılmaz. Emr-i maruf ve nahyen-i münker de ki bütünüyle furu-u dine ait bir konudur. Dolayısıyla buyuruyor ki sadece adalet ve tevhid ve adalet inanç esaslarından sayılmaktadır. Ama geri esaslar, geri üç tane konu Mutezile mektebinin ayrıcı özelliği olduğundan dolayı onlara ehemmiyet verilmiştir. Bunlar mesela bu üç, diğer üç meselede de bir takım İslami mezheplerle yani İslami kelam ekollarıyla ayrıştıklarından bunları da kendilerinin ilkeler olarak saymışlardır. Hatta mesela diyor ki aslında adalete baktığımızda adalet de Allah'ın sıfatlarından olması hasebiyle gerçi mesela biz onu iman etmeliyiz. Nitekim Allah'ın diğer sıfatlarına iman etmeliyiz. Ama bunun özellikle bir iman esası sayılması da yine bir şekilde karşı görüşlerden dolayı yani Eşaire'ye karşı söylenmiştir. Yoksa adaletin, Allah'ın adil oluşunun, Allah'ın kadir ve alim oluşundan bir farkı yoktur. Nitekim Allah'ın adil oluşuna iman etmemiz gerekiyorsa aynı zamanda kadir oluşu ve alim oluşu, hay oluşu ve diğer semî ve besir oluşuna da iman etmemiz lazım. Velhasıl adaletin de söylenmesi bir şekilde Eşaire'ye tepkiden dolayıdır ki Eşaire Allah'ın adil sıfatıyla yani bu sıfatın ön plana çıkarılmasını arz edeyim ki gerekli görmemişlerdir. Ve illa biz Allah'ın işlerinde adalet aramamızın anlamı yoktur şeklinde bir görüş belirtmişlerdir.
Hocam Ayşe, burada dedik ki tezgelerin görüşlerini saydık usulünde ama nübüvvet ve maat yok sanırım.
Bunu niye saymıyorlar? Bunların Çünkü nübüvvet konusunda, maat konusunda diğer Müslümanlardan aynı görüştediler diye onlara değinmiyorlar yani. Bunlar ayrıştırıcı özellikler. Yani bunlar mutezileyi mutezile yapan ilkeler olduğundan dolayı. Evet. Yoksa nübüvvete, Resulullah'ın nübüvvetine veyahut da 124 peygamberin nübüvvetine inanmak Müslümanların ortak inancıdır. Kıyametin olacağına inanmak ortak inançtır. Ama bunlar mutezileyi mutezile yapan özellikler olduğundan dolayı bunu ön plana çıkarmışlardır. Allah kitabın üzerinden okuyalım. Eğer bir yerde izah edilmesi gereken bir şey varsa izah ederiz. Haman tori ki münaize mişeve gördüğünüz gibi tenha esli tevhid ve esli adel eski sadece tevhid ilkesiyle adalet ilkesidir ki mitevan cüz-i mesaili imani ve itikadı bir şımara verd. Bunları itikad ve iman meselelerinin bir parçası olarak saymak mümkündür. Seyasi diğer üç asıl, bunlar aslında iman konusuyla, itikad konusuyla mürtebit değil. Seyasi diğer fakat muarrif ve müşakkesi mektebi mutezilez. Bunlar iman konusuyla alakalı olmamasıyla birlikte mutezile mektebini ayrıştırıcı ve tanıtıcı özellik olduğundan dolayı ona da yer vermişlerdir. İman meselesinde de bu iki tane ilkeye yer vermeleri yine onlar da yine mutezileyi ayırdıklarından dolayı. Hatta esle adiliniz ki eğer hatta esle adiliniz gerçi az on nezari ki az müsellemat-ı Kur'an es ve zaruriyi din es cüz-ü usul-i itikadi es hatta adalet ilkesi de her ne kadar o asıdan ki Kur'an-ı Kerim'in kesin hükümlerindendir ve dinin zaruri bölümündendir, açık bölümündendir. Bu açıdan itikad ilkesidir. Veli, az on cihet, cüz-i usul, fenci kana kararda de şu ders. Ama niçin az edeyim ki bu adalet ilkesini getirmişler, bu beş tane ilkeye yer vermişler? Veli, ancak o yönü, o cihetten, o açıdan bu beş tane ilkenin bir parçası olarak sayılmıştır, karar verilmiştir ki müşahhis-i mektebi olhas, onların mekteplerini müşahhis kılan yani ayrıştırıcı olması hasebiyledir. Ve illa aksi takdirde esli ilm, esli kudret, Allah'ın alim olma ilkesi, kadir olma ilkesi, inki hudak alim es ve kadir es ve nis mesela bunun gibi ezzeruriyat-ı İslam'ın, bunlar da İslam'ın zaruri hükümlerindendir, zaruri bilgilerindendir. Ve cüz-i mesaili itikadi ve itikadi meselelerden sayılmak. Mesela yine mesela Allah'ın semî olması, besir olması. Bu adalet ilkesi diyor ki, bizde de mesela usulü, bizim de Ehl-i Beyt Ekol'u da beş tane ilkeyi özellikle usulü dinden saymıştır ve adalette saymıştır. Bunun da gerekçesi yine aynıdır. Der mezhebi şiyeniz esle erdi yekez usulü pencigane yetikadi şumurdu şunas. Şia mezhebinde de Allah'ın adaletine inanmak o itikadın beş tane ilkesinin bir parçası olarak sayılmıştır. Teb'en in sual pişmiyayet ki çe hususiyeti bereyi esle erdiler ki cüz-i usulü itikadi şumurdu şunas. Diyor ki tabi olarak burada şu soruyla karşılaşıyoruz ki bu soru ortaya çıkıyor ki hangi bir özellikten dolayı adalet ilkesi itikad esaslarından sayılmıştır ve hal on ki oysa ki adil yekes sıfat hudavendes adalet de Allah'ın sıfatlarından birisidir hemen tor ki hudavend mutaal adiles alim ve kadir ve hay ve mudrik ve semî ve besirem es Allah adil olduğu gibi aynı zamanda alimdir, kadirdir, hayyidir, mudriktir, semidir, besirdir, rahimdir, rahmandır ve sayın Allah'ın isimlerini. Azizim, gafurdur. Bunlar hepsi Allah'ın isimleridir. Yani bunların hepsi bir Müslüman inanmaktadır. Dolayısıyla adil olmayın için burada özellikle itikad ilkesinden sayılmıştır. Ve bir hemey onha nisbiyet mu'min ve mutakid bu. Bunlar hepsi insan inanmalıdır. Pes çıra tenha adil in imtiyazra yaftes, adalet niçin bu özelliği bulmuş ki bu itikad esaslarına girmiştir? Pasuh ines ki bunun cevabı şudur ki Adil hiç imtiyaz nispet bir sayı sıfatı dâret. Adaletin diğer Allah'ın diğer sıfatlarına karşın hiçbir özelliği, ayrıcalığı yoktur. Mutekellimin Şii'ye ezin cehet in esra cüz-i su itikadı Şii'ye zikirkerden Şii'ye kelamcıları bu yönle bu ilkeyi itikad ilkesinin bir parçası saymışlardır ki eşairi ki ekseriyeti ehl-i tesennüle teşkil midehen eşariler ki ehl-i sünnetin çoğunluğunu teşkil vermektedirler münkerin esli hesden bu asli inkar edecek bir itikada sahiptirler. Sarih olarak demezler biz Allah'ın adaletini inkar ediyoruz ama açıklamalarında adaletin yeri olmadığı ortaya çıkıyor. Veli münkeri elmi hayat irade nisten ama Allah'ın diğer sıfatlarını inkar edici değillerdir. Allah'ın ilmini inkar etmiyorlar, hayatını, kudretini, iradesini inkar etmiyorlar. Liza itikad bi adil cüz-i müşakhasat itikadi Şii'ye bi şumar miret. Bu yüzdendir ki Şii'ye burada eşaireden ayrıştığını ortaya koymak için adalete inanmayı Şia'nın ayrıştırıcı bir itikadı olarak sayılmaktadır. Hemsinan ki cüz-i müşakhasat itikadi mutezilen izhest. Nasıl ki bu yönüyle mutezilenin de ayrıştırıcı itikadlarından sayılmaktadır. Pence esli namburdu hudud-i esasi mektebi kelami mutezile teşkil müdehet. Bu sayılan beş tane ilke mutezile kelamının ana hatlarını, esas çizgiler hatlarını teşkil vermektedir. Ve illa hemçinan ki gofteşud yoksa söylendiği gibi mutekadat-ı has-ı mutezile münhesir bi'in pence esli nis mutezileye has olan itikadlar bunlarla sınırlı değil. Ama bunlar ana çizgiler oluşturmaktadır. Mutezile der müsiyar ez mesail ilahiyat, tabiiyat, içtimaiyat ve insaniyat. Mutezile diyor ki birçok ilahiyatın yani itikadla ilgili konuların, tabiiyatın, tabiat ilimleriyle ilgili ve içtimai ve toplumsal ve insani psikoloji ve misali zalik konularla ilgili birçok kendilerine has itikatları, görüşleri vardır. Ki ekmün mecali zikir onu hanis burada diyor onlara işaret edecek durumda değiliz. Şimdi de arz edeyim ki bu ilkeleri yani mutezilenin bu beş tane ilkesini teker teker ele alıp biraz bize daha açıklayıcı bilgi vermek istiyor. Şimdi tevhidden başlayalım diyor. Tevhidi ilke olarak gündeme getiriyor. Zaten onlar da tevhidi ilk sırada yer vermişlerdir. Asli tevhid. Arz edeyim ki tevhidde arz ettim ki mutezile de tevhidden maksadı daha çok Allah'ın sıfatları ile ilgilidir. Ehl-i sünnetteki eşairenin Allah'ın sıfatındaki açıklamasını Allah'ın tevhidine aykırı bulduğundan dolayı onlar gelmişler Allah'ın sıfatında biz arz edeyim ki demişler ki biz tevhide inanıyoruz. Sizin bu sıfatınız tevhidle çelişiyor. Eşaire ne demişti? Eşaire demişti ki Allah'ın zatı ve sıfatları ayrı ayrı şeylerdir. Zat var bir de Allah'ın o zatında bulunan bir takım sıfatlar var. Zat kendisi sıfatları hayat, ilim, kudret, görmek, duymak, konuşmak, irade bunlar da Allah'ın zatında bulunan sıfatlarıdır. Yani sıfat-ı subutiyye. Sıfat-ı zatiyyeyi Allah'ın sıfatlarını iki kısma ayırıyorlar. Bir sıfat-ı zatiyye, bir de sıfat-ı fiiliyye. Allah'ın zatı sıfatları, bir de Allah'ın fiili sıfatları. Yani zat-ı sıfatlardan maksat nedir? Yani sırf zata baktığımızda görebileceğimiz sıfatlar. Hiçbir şey, zatın dışında hiçbir şeye bakmadığımızda orada olduğunu fark edebileceğimiz sıfatlara sıfat-ı zatiyye denir. Ama arz edeyim ki eğer bir sıfat olsa Allah Teala ki sırf zata baktığımızda onu göremesek, onu görebilmek için Allah'ın zatı dışında bir başka bir şeyi de görmeyi aynı zamanda gerektirirse ona sıfat-ı fiiliye denilir. Örneğin Allah'ın efuv olması, bağışlayıcı, affedici olması. Af, Allah efuvdur, kendisinin sıfatlarını bilsin. Diyor ki, efuvun gafur, o affedici ve bağışlayıcıdır. Şimdi af etmek, tek Allah'ın zatına baksak bu affı göremeyiz. Affı görmek için bir de yanlış yapılıp yanlışının affedileni de gör. Yani af, Allah'ın affedicinin edici sıfatını gördüğümüzde aynı zamanda bir de affedileni görmüş oluyoruz. Ki bu sıfatı görmek için Allah'ın zatını bir de Allah'ın zatı dışındaki başka bir varlığı fark etmiş oluyoruz. Bu gibi sıfatlara sıfat-ı fiili denilir. Yani Allah'ın zatını tek başına baktığımızda görmediğimiz, belki o görmek için zatın dışında başka varlıklar, yani mehlukattan da bir takım varlıkları görülmesini gerektiren sıfatlar. Sen razık olursun. Halik oluşu mesela. Allah haliktir. Razıktır, rızk verendir. Rızk nerede olabilir? Bir de rızk alan olduğu takdirde olabilir. Madem ki Allah bir varlık yaratmamıştır ve bir varlığa rızk vermiyor, Allah razık ve halik diye nitelenmez. Halik o zaman olur ki yarattığı bir mehluk olan, razık o zaman olur ki yarattığı ve rızklandırdığı bir merzuk olan mesela. Dolayısıyla
bu sıfatlar Allah'a sonradan mı ekleniyor?
Sıfatlar Allah'a sonradan eklenmiyor. Az edeyim ki Allah'ın...
Yani yaratılan bir şey.
Şimdi şöyle demek istiyorum. Elbette bu rızk verebilme ve yaratabilme kabiliyeti Allah'ın zatındadır. Ama fiili olarak rızk vermek, fiili olarak yaratmak elbette ki tam yaratmadığı takdirde bu fiilen ortaya çıkmaz. Yani
ama fiilin, sıfat olarak Allah'ın zatında var.
Zatında yaratabilme kabiliyeti var. Hı-hı. Rızk verebilme kabiliyeti. Bu zatı sıfatlardır. Yani zata baktığımızda aynı zamanda yaratabilme, rızk verme, verebilme imkanı, kudreti olan, bu döner kudrete. Yani bu durumda olan kudret, kadir. Yani buradaki rızk verebilmek veya mesela burada yaratabilmek, o zaman manası dönüşüm, o dönüşür ne olur? Kadir olur. Yani kadirin manası nedir? Yani yaratabilendir, rızk verebilendir ve sayabileceğimiz bir takım şeyler. Dolayısıyla yani Allah'ın zatına baktığımızda tek zatta bil fiil olarak göremediğimiz sıfatlara belki onları görebilmek için Allah'ın zatından başka sıfatlarında varlıklarında görülmesi gerektiği sıfatlara sıfat-ı fiiliye denir. Ama sırf böyle zatın kendisini görebildiğimiz takdirde, zatın kendisini anladığımız takdirde var olduğunu fark ettiğimiz sıfatlara ise sıfat-ı zatiyye denir. Peki bu sıfat-ı zatiyye sıfat-ı zatiyye de aynı zamanda ikiye bölünür. Bir sıfat-ı subutiyye, bir de sıfat-ı selbiyye. Yani bir pozitif bir şeyler Allah'ın zatında buluyoruz, bir de negatif mesela. Allah'ın zatına tek baktığımızda görüyoruz ki orada hayat da var, ilim de var, kudret de var. Bunlar pozitif anlamlar. Ama bir de bakıyoruz ki hayatın olması manası budur ki yani onun ölümü yoktur. Meyyit değil, meyyit olmamak. Kadirin yani acizlik yoktur. Alimlik yani cahillik yoktur diyor. O zaman hem yani o pozitif sıfatların manası aynı zamanda bize onun negatifini de çağrıştırmış olur. Yani ne diyoruz? Allah kadir ise aciz değildir. Ve Allah alim ise cahil değildir. Dolayısıyla Allah'tan cehlin atılması, Allah'tan acizliğin atılması da bunlar negatif, bunlar sıfat-ı selbiyet. Yani sırf zatın kendisine baktığımızda bunu fark ediyoruz. Allah'ın zatına baktığımızda hem diyebiliyoruz elhamdülillah, hem de diyebiliyoruz subhanallah. Elhamdülillah diyoruz, diyoruz ki sende güzellikler var, ilim var, kudret var, kemalsin sen. Subhanallah diyoruz, diyoruz ki sende kusur yoktur, eksiklik yoktur. Eksiklikler de negatif anlamlardır. Bunu zatta görebiliyoruz. ve dolayısıyla bu sıfatı zatiye. Şimdi bahis bu sıfatı zatiye konusundadır. Allah'ın bu pozitif anlamlı sıfatlarıyla zatı arasındaki ilişki konusundadır. Eş'aire demiş ki Allah'ın zatıyla pozitif anlamdaki o sıfat-ı zatiyyesi ayrı ayrı şeylerdir. Yani bir zat var, bir de aynı zamanda o zatın süslendiği bir takım sıfatlar var. Bunların hepsi Allah'ın zatında mevcuttur. Ayrı ayrı şeylerdir. Buna nereden yola çıkarak bu konuya gitmişler? Bir takım delilleri var. Yani o deliller inşallah ileride bahsolunur görürsün ama yani daha doğrusu bunlar kendilerine mukayeseyle bunu düşünmüşler. Yani bakmışlar ki insanda, insanın bir zatı var, bir de pozitif anlamlı sıfatları var. Zatı ve sıfatları ayrı ayrı şeylerde kendilerinde bunu görüyorlar yani. Bir zat var, bir de sıfat. Bir insan var, zatı, bir de ilmi var. Ki bu ilim zat değil insanın. İnsanın zatı zatı değil. Belki zatının süslendiği bir pozitif anlamdır. İnsan var, kudret var. Kudret insanın zatı değil, belki zatının süslendiği bir pozitif anlamdır. Ve keza bu şekilde Allah'ı da bu şekilde tasavvur etmişler. Demişler ki Allah da böyle olmalıdır ki Allah'ın bir zatı olmalıdır ve bir de sıfatı olmalıdır ki sıfatlar da bu görebildikleri saymışlar. 7 tane sıfatı subutiye. Yani demişler ki biz zata baktığımızda bu 7 tanesine en az bunu görüyoruz. Neyi görüyoruz? İlmi görüyoruz, kudreti görüyoruz, hayatı görüyoruz, iradeyi görüyoruz, görmeyi görüyoruz, duymayı görüyoruz ve kelamı görüyoruz. Bu 7 tane sıfatı saymışlar Allah'a. Hayat, ilim, kudret, görmek, duymak, irade ve kelam. Bunlar demişler ki Allah'ın zatı sıfatlarıdır. Ve bunların her birisi zattan başka bir şey. Eşaire bu görüşü ortaya koyunca Mutezile demiş ki bu görüş doğru değil. Bu görüş Allah'ın tevhidiyle çelişiyor. Hangi tevhidiyle? Zati tevhidiyle çelişiyor. Niye? Çünkü demişler ki bunu açıklamadan önce bu şeyi çelişkiyi ben biraz bu şeyi tevhidin yani İslam literatüründeki tevhid dört yani ilmül kelamda ilk olarak tevhidi dört tane şeye ayırıyorlar. Dört kısma ayırıyorlar. Dört bölümde Allah'ın tevhidi incelenir. Bir, Allah'ın zatındaki tevhid. Diyorlar Allah'ın zatı gerek tek olmalı. Zatında ikilik olmaz. Bir tevhid, zatta tevhid. İkincisi ki Mutezile demiş sıfatta tevhid. Üçüncüsü fiilde tevhid. Allah'ın fiilinde de gerek müvehhid. Allah tektir fiilinde. Orada tevhide inanmamız gerekiyor demişler. Allah'ın fiilindeki tevhid. Dört, Allah'a ubudiyette tevhid. Yani Allah ubudiyette yalnızdır. Kulluk edilmede tektir, yalnız olmalıdır. Kulluk edilmede şirk doğru değil. Fiilde şirk doğru değil. Bunların her birisinin anlamı var. İlk başta ben müsaadenizle, gerçi bu şeyden sıfatı belirledik, oradan başladık ama zattan başlayalım bir gelelim. Allah tebareke ve teala zatta tevhidi gerek her Müslüman Allah'ın zatında tevhide inanmalıdır ve yani budur, aslı budur. Peki zatta tevhidin anlamı nedir? Yani Allah'ın zatında biz onun birliğine, tevhidine inanıyoruz, anlamı nedir? Bunun anlamı, bir anlamı ki herkes bunu ilk başta mesela farkındadır. Diyorlar ki Allah birdir yani iki tane değil. İki tane Allah'a inanmak caiz değil. İki Allah olmaz, bir tane. Yani sayısal anlamda bir Allah. Bu sayısal anlamda bir Allah'a inanmayı Daha sonra Müslümanlar, düşünenler, özellikle Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın açıklamaları ve Kur'an-ı Kerim'de derinleşen ve Kur'an-ı Kerim'in kendi izahatıyla görmüşler ki yani sayısal anlamda bir demek Allah'a, bu Allah'ın, az edeyim ki Allah'ta olamaz böyle bir birlik. Bu birlik Allah'ta olmaması gerekiyor. Niçin? Çünkü böyle bir birlik, yani sayısal anlamdaki bir birlik, aynı zamanda mehlukatın da özelliğidir. Yani sayısal anlamda bir birlik, mehluk olmadan kaynaklanan veyahut da sınırlı olmadan kaynaklanan bir birlik anlamıdır. Sayısal birlik yani ikinin karşısında iki değil demenin, bu her objektif varlık böyledir. Her objektif varlık yani her vücudu harici, her şey ki hariçte varlığı var tektir. Hiçbir zaman bir varlık olmaz ki hariçte var olsun, özde iki varlık olsun aynı zamanda. Her şey ki vücudu haricisi olur tektir. Bu kitap tektir. Hazır diyeyim ki bu kalem tektir. Her insan tektir. Her şey ki vücudu haricisi olur tektir. Eğer Allah Tebarek ve Teala'ya biz böyle bu anlamda bir birlik versek, isek Allah birdir, bu Allah'ta doğru değil. Niçin? Çünkü sayısal anlamdaki bir birlik her ne kadar mümkündü ki yani fiil olarak tek olsun. Ama ikincisini ortadan kaldırmıyor. İkincisinin ihtimali. Bu bir kitaptır tabi. Ama aynı zamanda bir başka fertte, yani ikinci bir fertte, ikinci bir kitapta olabilir. İkinci bir kitapta olabilir. Bu da ikinci kitap. Burada karşımıza dikildi mesela. Demek ki sayısal birlik ikiliği kaldırmıyor. Oysa ki böyle bir birlik Allah'ta olamaz. Niçin? Çünkü böyle bir birlik aynı zamanda bu varlığın sınırlı olduğunu gösterir. Yani varlığı bir varlıktır ki o varlığın bir şeyi var, çerçevesi var, bir sınırı var, hududu var. O sadece kendi hududu alanında birdir. Kendi hududunun dışında nice başka varlıklar da olabilir. Peki Allah da böyle olsun. Diyorlar ki Allah böyle olması doğru değil. Niçin doğru değil? Çünkü böyle bir birlik ihtiyaç, muhtaç olmayı da aynı zamanda yani ihtiyaçsızlığı şey etmiyor, açıklamıyor. Bu birlik aynı zamandaki sınırlı olduğundan dolayı ikinci bir varlığa, ikinci bir kitaba meydan verdiğinden ya bir fiil verdiğinden ya da verebilme imkanı verdiğinden dolayı böyle bir birlik aynı zamanda ihtiyacı da ortaya koymuş oluyor. Diyor ki bu varlık muhtaçtır. Bu varlık ki mesela diyelim ki her varlığı ki onun bir belli sınırı var. O mutlaka muhtaç olan varlıktır. Neye muhtaç, ihtiyacı var? Bir kere sınırı olan hiçbir varlığın varlığı kendi zatı değil. Zatından kaynaklanmıyor. Belki o varlığa varlık dışarıdan geliyor. Her varlığı ki onun varlığı sınırlıdır, bir sınırı var. O mutlaka varlığı başkasından almak. Çünkü onun alanı dışında varlıklar var ve bu kendi alanındaki dışındaki varlıklara bağımlı olarak meydana geliyor. Bir insan düşünelim. İnsan hiçbir zaman varlığında müstakil değil. Kendisi dışındaki diğer varlıklara bağımlıdır. Her varlık böyledir. Büyük ve küçük fark etmez. Bir atomdan tutalım ve en büyük galaksi mecmuasına kadar veya yıldızlara, aylara veya her türlü varlık. Her varlığı ki o varlığın bir sınırı var. O varlık mutlaka var olmakta başkasına muhtaçtır.
Neden bunun yani tek olduğuna engel olsun ki?
Ha?
Neden bunun tekliğine engel olsun ki bu?
Bu tektir. Bu teklik ama aynı zamanda ihtiyacı da ortaya gösteriyor. Muhtaçlığı gösteriyor.
Yani hocam Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı
için. Şimdi Allah Tebarek ve Teala gerek varlığı nedir? varlıkları var eden varlıktır. Onun kendi varlığı başkasından olamaz. Onun varlığı başkasına dayanamadığına göre, yani o zaman onun varlığını biz mesela getirip bu sayısal birlerin içerisine, varlıkların içerisine koyamayız. Diyemeyiz ki bu da bir varlıktır, bir kitap var, bir de Allah var. Bir galaksi var, bir de Allah var. Mesela böyle olmaz.
Mahiyet açısından varlık.
Yani varlığının şeyi de, yani varlığının bitimi açısından. Eğer Allah'ın varlığı sınırlı bir varlık olur ise ve bir mesela diyelim ki şurada varlıkta mesela diyelim ki burada bir varlık var, burada bir varlık var, burada bir varlık var, böyle varlıklar var ise bu sınırlı varlık hiçbir zaman iddia edemez ki ben varlığımı hiç kimseden almıyorum. Belki her sınırlı varlık, varlık onun kendi zatı değil. Belki varlığını bu etrafındaki varlıklara bağımlı olarak tahakkuk eder.
Ama tek olmasına da engel değil.
Tektir, tabii birdir. Allah'taki birlik böyle birlik olamaz. Yani sayısal anlamdaki birlik farz ettiğin takdirde Allah da bu sayısal birliğe sahip olan varlıklardan birisi gibi olmuş oluyor. Yani o zaman Allah'ın varlığı da nedir? Allah'ın varlığı da bu varlıklar içerisinde bir varlıktır. Nitekim bunlar birbirlerinden yoksunsuz olarak meydana gelemiyorlar. Allah da bunlardan yoksun olarak meydana gelmez.
Yani Allah ihate eden değil, ihate edilen durumdur.
Tabii yani o zaman Allah Teala'da varlık bunların aynı bunların sırasına girmiş oluyor. Bunlardan birisi olmuş oluyor. Bu varlık Allah'ın zatındaki o zaman Allah'ın birliği sayısal birlik olmamalıdır. Peki nasıl bir birlik olmalıdır? Allah'ın birliği zatında öyle bir birlik olmalıdır ki her türlü ihtiyacı ortadan kaldırmalıdır. Her türlü ihtiyacı. Her türlü ihtiyacın ortadan kalkması için, bir varlıkta ihtiyacın olmaması için onun varlığında, ondaki birliğin anlamı ikiliye meydan vermemek. Bir anlamı böyle olmalı. Yani on birdir yani. Yani onun ikincisi olması, ona bir denk, onun gibi, ondan bir başkası bil fiil değil, hatta imkansızdır olmaz. Burada mesela bu kitap bil fiil, başka bir kitap da var. Mümkün bir şey bil fiil ikincisi olmuyor ama imkanı var. Mesela güneş şimdi diyelim bizim gezegende güneş bir tanedir. Ama bu bir tanedir ama ikincisini imkanın ortadan kaldırmıyor. İkinci bir güneş de olabilirdi. Gerçi fiilen yoktu. Ama gerek Allah'taki birlik öyle bir birlik olmalıdır ki Allah birdir derken o zaman manası buradaki birlerinden olmamalıdır. Ne olmalıdır? Yani ikinci bir Allah olması olası değildir anlamı ifade etmelidir. Böyle bir birlik yani bunu bu bir. İkincisi ihtiyaç bazen dışa yöneliktir, bazen içe yöneliktir. Mesela diyelim ki siz burada bu diyelim insan, bu olsun insan. Bu insanın dışa ihtiyacı olduğu gibi, dışta ne var? Toprağa, suya, havaya, bilmem dıştaki her şeye. İnsan meydana gelmesi için kendisi dışındaki birçok varlığa ne de ihtiyacı var. Bir de kendi içine de ihtiyacı var. İnsan neden oluşuyor? Mesela başı var. Başı, gövdesi, eli, ayağı falan diye say. Azası da var. Bir insan meydana gelmesi için tek baş, insan başından insan olmuyor. Tek gövde insan olmuyor. Tek el insan, tek ayak. Belki bir insan meydana gelmesi için bu parçaların hepsinin bir araya nedir meydana gelmesi gerekir. Yani içteki parçalanma imkanı da bir fiil parçası olması veya bir fiil parçalanma imkanı olması da yine içe dönükte ihtiyacı sağlıyor. Allah'taki varlık öyle bir varlık olmalıdır ki ona kendi içine dönük bile bir ihtiyaç söz konusu olmamalıdır. Yani mesela demeliyiz ki eğer Allah Tebareke ve Teala'nın parçası olsaydı kendi zatında Allah bu parçalardan oluşsaydı, parçalar kendi parçaları, o zaman Allah kendi parçalarına nerede ihtiyaç? Yani Allah'ın meydana gelmesi için gerek başı, gövdesi, eli, ayağı gibi uzuvları nedir? Bir araya gelmeliydi ki Allah meydana çıksın. Böyle bir şey yine Allah, her şey ki bu ihtiyaçta onda söz konusudur. Yani ister dışa, ister içe yönelik ihtiyaç olsun, bu Allah olamaz. O zaman dediler ki, Allah'ın tevhidinin anlamı, iki tane anlam var. Birisi ehad, Allah'ın bir manası ehad'dir. Yani hiçbir parçası yok. Hiçbir parçası yoktur. Yani Allah'ta sen diyemezsin ki Allah'ın içe yönelik mesela kendi parçası olsun, yani Allah tebareke teala bir varlık olsun ki, bir bütün olsun ki parçalardan. O ehad'dir. Hiçbir parça orada yoktur ve olan olması da imkansızdır. İki, bu bir. Üçüncüsü tektir ama tekliği bir anlamda değil. Belki benzerinin, ikincisinin olması imkansızdır. Lem yakun lehu kufuven ehad. Onun bir benzeri, yani bir tane ikinci Allah'ın olması nedir? İmkansız. Bu ehad ve kufu, lem yakun lehu kufuven ehad veya leyse kemislihi şey, bu Allah'ın zatındaki tevhidi bize açıklanmış oldu. İhlas suresi Allah'ın zatı tevhidinin açıklamasıdır. Kul huvallahu ehad. Allah tektir, yani parçasızdır. Çünkü parçasızdır diye onun parçası, yani onda bir şey, asla bir parça düşünmez. Yani öyle bir şeydi ki ne bir fiil parçası var ne de ona parça düşünülmesi zihinde bile imkansızdır. Öyle olduğu için lem yelid ve lem yulad, ne doğurmuştur ne de ki doğurulmuştur. Böyle olduğu için lem yakun, böyle olduğundan dolayı da onun birliği sayısal birlik değil. Belki hakkı anlamda birlik, yani ikincisinin olması mümkün değil. Lem yakun lehu kufuven ehad. Bu tevhid. Bu Allah'ın tevhidi. Buradan bu zattaki tevhidi böyle anladığımızda, biz zattaki tevhidin bir manası neydi? Ehad idi. Dedik neydi? Parçası mümkün değil. O zaman hemen buradan Mutezile şeyin yakasını tuttu bu eşairenin. Diyordu ki, peki siz gidiyorsunuz Allah'ın zatı ve sıfatları, tamam gelelim, zat bir şey, yani o zaman siz Allah-u Teala'yı bir bütün farz ediyorsunuz ki bu bütün içerisinde mesela zattır, sonra sıfatlardır, hayat, ilim, kudret filan gibi, nedir? Bunlar da onun sıfatları. O zaman buradan Allah ehad olmadığı ortaya çıkıyor. Demek ki Allah'ın zatı var, bir de sıfatları. Ve o zaman demek ki Allah zat ve sıfatların bütününden ibarettir. Zat ve sıfat yok. Bu Allah'ın zatında terkip, bileşim olduğu ortaya. Her bileşim de ihtiyaçtır. O zaman Allah tebareke ve teala'nın zatı bu sıfatlara ihtiyacı var demektir. Her şeydeki ihtiyaç ortaya çıktı, o zaman o Allah olamaz. Allah oldu ki varlığı az edeyim ki kendisinden ola, varlığında yani hiçbir ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç olunca hemen bu Allah'lıktan çelişiyor, bu olamaz. O zaman demişler ki peki ey eşaire, siz gidiyorsunuz ki Allah'ın zatı ve sıfatları bu, Allah'ın zatı sıfatına, zatı tevhidine aykırıdır. Yani başka bir anlamda Allah'ın birliğinin bir manası ehad'dir. Ehad'ın manası budur ki Allah'ın parçası yok. Yani sıfatları onun zatından ayrı değildir. O zaman siz diyorsunuz ki Allah'ın zatı ve sıfatları bu ehadliyetle çelişiyor. Biz bunu reddediyoruz. Biz diyoruz ki Allah'ın zatı ve sıfatları bir şeydi. Peki bir şey derken hemen burada Ehl-i Beyt'in nurundan tam nurlanmadıklar, buraya kadar geldiler, burada yanıldılar. Dediler ki aslında kardeşim biz burada bu tek bunun tek çaresi bunu ki Allah'ın buradaki ehadliğini düşünmek için hassas sıfatları, diyelim sıfatlar diye bir şey yoktu. Bir zat var tek. Yani tevhidin manası, ehadin manası ehad, ehad yani zat. Peki Allah'a siz alem-i kadir demiyor musunuz? Diyoruz, elbette diyorlar. Peki nedir Allah'ın alem-i kadirliği? İlla ki yani zat ilmin de yerinedir. Biz demiyoruz zat var ve ilim var eşaire gibi. Diyoruz ki zat var ki o zat aynı zamanda ilmin de işini görüyor, kudretin de işini görüyor. Yani zattır ki ilmin, orada biz demiyoruz bu zatın içerisinde ilim var. Ama ilim olmadığı halde alemdir. Kudret olmadığı halde kadirdir. Bu şekilde bir şeye gitmişlerdir. Bu da az edeyim ki burada yanıl. Burada Ehl-i Beyt ekolu demiş ki kardeşim aslında siz bir yere kadar geldiniz ama bir yerde yanıldınız. Allah'ın zatınındaki o tevhidi doğrultayım derken Allah'ın zatından kemalları atmış oldunuz. Eğer Allah'ın zatında ilim yok ise, Allah'ın zatında kudret yok ise, peki nasıl olabilir ki kudretten ve ilimden yoksun bir varlık alim ve kadir olsun? Peki doğru mana nedir? Doğru mana budur ki Allah'ın zatı ve sıfatları bizatihi birbirinin aynıdır. Bunların arasında hiçbir fark yoktur. Bu doğru mananın izahı inşallah bir sonraki bahsimizde
hocam sözünü verin. Soru vermeyecek. Nasıl soru çıkacak?
Ha, soruları buradan getirdim. Bunu çoğaltın. Burada 15 tane soru var. 15 tane. 15 tane sorudan 14 tanesi gelecek. 10 tanesi. Kusura bakmayın. Çok basit sorular.
Hocam bir şey söyleyeyim. Hani